Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Söz Ola programında pazartesi günleri ve çarşamba akşamları Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber evlerinize, hanelerinize, gönüllerinize, vasıtalarınıza misafir oluyoruz. Bir güzel iz bırakabilmek, bize dair değerleri çoğaltabilmek, şu dünyayı ve hayatı içinden geçtiğimiz bu zor ve imtihanı bol dönemde çok daha yaşanılır bir hale getirebilmek adına düşünüyoruz, kafa yoruyoruz, fikir üretiyoruz ve sizlerle beraber dertleniyoruz. Çünkü biliyoruz ki dert adamı söyletir.
Evet.
Kıymetli hocam, hürmet ederim efendim. Hürmet hoş geldiniz, hocam. Safalar getirdiniz.
Teşekkür ediyorum.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfanızda, Twitter platformunda şöyle bir mesajınıza denk geldim, not ettim, altını çizdim. Dedim ki içimden de hocamla bunu bir Söz Ola programında vesile ederek konuşalım. İnşallah. Bu mevzu üzerine dinleyenlerimize de halleşelim, dertleşelim. Diyorsunuz ki efendim, davette öfke olmaz, bağırıp çağırma olmaz, küçümseme, horlama olmaz, davette hakaret, tepeden bakma olmaz. Hali dilini yalanlayanın daveti davet olmaz. Davetin şekli, üslubu bellidir. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel bir dille çağır.
Evet.
Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl Suresi 125. ayeti kerime. Efendim buradan yola çıkarak biraz üslup hassasiyeti üzerine,
evet,
söz söyleme sorumluluğu üzerine, sözün emaneti üzerine konuşsak, Cemil Meriç Bey'in merhum çok güzel bir sözü vardı. Üslubun kimliğindir der. Bir başka değerimiz ise yanlış üslubun doğru sözün celladı olduğunun altını çizer.
Evet, evet, evet.
Evet efendim buradan yola çıkarak neler söyleyebiliriz? Üsluba dair, davette takılmamız gereken insanlara hakkı, hakikati, iyiyi, iyiliği, doğruluğu anlatma noktasında nasıl bir üsluba sahip olmamız gerektiğine dair ne söylemek istersiniz,
evet,
efendim? Çok mühim bir mevzu bu.
Evet, çok mühim mevzu. Sadece malumuz davette değil, yani eşimizle muhatap,
elbette,
çocuğumuzla
tabii,
muhatap
tabii
olunca, komşumuzla.
Hayatın her safhasında.
Evet, arkadaşımızla, yani bir günde ne kadar çok insanla ya muhatap oluyoruz. Ben öğretmenim, şimdi öğrencilerimle muhatap oluyorum, arkadaşlarımla muhatap oluyorum. Siz burada zaten
tabii
bütün insanlarla muhatap oluyorsunuz her gün programlarda. Dolayısıyla Cemil Meriç'in sözü gerçekten muhteşemdir. Ya yanlış söz doğrunun celladıdır. Yani çok güzel.
Yanlış üslup doğru sözün celladıdır.
Evet,
doğru.
Celladıdır. Yani insanlar bazen konuşuyoruz. Ayetleri bile öyle bir üslupta anlatıyorlar ki ayetler artık Cenab-ı Hakk'ın sözü kelam olmaktan çıkıp adeta bir sopaya dönüşüyor.
Maalesef.
Peygamberimizin sözleri adeta bir balyoza dönüşüyor. Ya insan Cenab-ı Hakk'ın kelamını dinlemekten kaçar mı ya? Peygamberin sözü dinlemekten kaçar mı? Ya böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla eskilerin tabiriyle malumunuz üslubu beyan aynı ile insandır.
Ya.
Çok mühim bir şeydir bu. Yani bir insanın kendisinin aynısı nedir diye sorulsa üslubudur. Kullandığı dildir. Bu neden önemli? Az evvel buyurduğunuz gibi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizi bile uyarıyor üslup hususunda. Kaldı ki dünyadaki en büyük davetkarlar peygamberlerdir.
Kesinlikle.
Peygamberlerdir. Ben şimdi bakacağım, bir Müslüman olarak, bir baba olarak, bir öğretmen olarak peygamberimiz bir baba olarak nasıl bir üslup kullanıyordu? Bir öğretmenlik nasıl bir üslup kullanıyordu? Bir davetkardı nasıl bir üslup kullanıyordu? Şimdi bir arkadaştı, sahabeleriyle muhatap nasıl bir üslup kullanıyordu? Onu edinmem lazım. Yani bizim şeyimiz şu, sanki bunlar belli değilmiş gibi konuşuyoruz. Kardeşim peygamberin hali ortada işte, ona bakarak mesela Peygamber Efendimiz bulunduğu mecliste kızı Hazreti Fatıma geldiği zaman
ayağa kalk,
kalkar. Şimdi üsluba bakar. Bu bir üslup. Üslubun sadece dil kısmı yok ki. Halinde bir üslubu var hocam. Kalk, ayağa kalkar. kızının elinin içini öpermiş mübarek. Sonra kızına yerini verilmiş. Bu hocam, bu var ya, bu Arap toplumunda akıl almaz bir devrim bu ya. Yani kızlarını diri diri gömen bir millete bunu yapmak var ya.
Müthiş bir devrim.
Müthiş bir devrim bu ya. O insanlar eminim ben böyle beyninden vurulmuş gibi olmuşlardır. Ya bu nasıl bir hürmet, bu nasıl bir izzet ya falan diye şaşırmışlardır yani. Kızıyla muhatap oluşu, dil kullanması, yani beden dili, hı hı, ve sözdeki dili, ağzındaki dili o kadar nahif, o kadar ince, o kadar zarif ki yani. Bu, onun bu hali ve bu dili insanlar terbiye ediyor onlar. Böyle davranıyorlar yani çocuklarına da. Dolayısıyla şimdi Muhittar abinin bir şeyi vardır, sözü vardır. Beni çok etkilemiştir o. Der ki, sözü amelinden sayan kişinin sözü az olur diyor.
Sözü amelinden sayan kişinin sözü az olur.
Hocam şimdi bu birinci madde. Bir defa şunu bileceğim. Söz bir ameldir.
Evet.
Bir eylemdir. Yani Yunus Emre Hazretleri'nin
hesabı dediği, vardır, vebali vardır.
Amel bu demek zaten. Tabii. Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi, yani savaşı da keser, başı da keser. Bir söz sana zehiri bal diye yutturur da yani.
Yunus Emre'nin dediği gibi söz ola kestirebilir.
Evet işte. Yani ben şimdi ne yapacağım? Bir defa sözümü amelim sayacağım. Şimdi şunu biz unutuyoruz. Benim şahsi kanaatim hocam. Eski kitaplarımızda bir bölüm vardır böyle. Özel bir. Bence herkesin okuması lazım.
Ne, hangi bölümdür o?
Elfaz-ı küfür.
İnsanı küfür küfre götüren sözler, evet.
Elfaz-ı küfür diye bir bölüm vardır böyle. Müstakil bölüm vardır. Şu an hiçbir kitapta bunlar yok ya. Yazmıyorlar insanlar bundan bir haber. Elfaz-ı küfür ne demek? İnsanı küfre götüren, dinden çıkaran, insanlıktan çıkaran, yoldan çıkaran sözler var. Şimdi insan der ki ya, söz insanı küfür eder. Ya, dine girişte bir söz de oluyor zaten.
Tabii, kelime-i şehadetle.
Bir şeye giriş nasılsa çıkış da öyle oluyor. Ne olacak işte. Ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdurrahman diyorum. Pop bir dine giriyorum. Bir sözle giriyorum yani. Ondan sonrası ameller. Ama bizi uyarıyor mübarek. Diyor ki sözü amelinden sayan kişinin sözü az olur. Çünkü söz çok değerli bir şey. İnsan nasıl parasını harcıyorsa sözünü öyle harcaması lazım. Yani insan para harcarken ne kadar cömert davranıyor ki? Herkes %99 cimri davranır. Ama konuşmaya geldi mi, söze geldi mi çok böyle bonkör davranıyoruz. Niye? Şunu bilmiyoruz. Sözümüz amelimizdir. İşte o hani bir sefer anlatmıştık bir hanımefendinin hayatını sade ayetlerle konuşan bir kadını anlatmıştık. Bir kadın şöyle bir ayet okuyor. İşte insanı ağızdan çıkan bir söz yoktur ki ondan hesaba çekilmesin. İki tane melek bunu yazıyor. Ha ben şimdi bunu bilirsem bir defa sözü çok böyle tasarruflu kullanırım. İki, kullanırken de çok dikkatli kullanırım. İşte üslubu beyan dediğimiz şey yaparım. Bunun ölçüsünü işte peygamberimiz koymuş. Kur'an-ı Kerim koymuş. İnsanlara. Şimdi bakıyorsun mesela peygamberimiz davet ederken insanları çok yumuşak bir dil kullanıyor.
Hep bir hidayet ve rahmet üslubu görüyoruz,
evet,
o dilde.
Yani karşıdaki insanlar dinlemekten haz ediyorlar. Onu dinliyor. Yani kaçmıyorlar. Öyle bir üslup var ki bunu kafirde, hatta kafirde peygamberimizi inkar ediyorlar. Reddediyorlar ama Kur'an okurken sohbet gizli gizli dinliyorlar bir yere bunu. Niye? Şimdi Allah diyor ki, hatta bir şey vardır, şöyle bir şey de vardır. Cenab-ı Hak diyor, Firavun Hazreti Musa'ya gönderiyor. Diyor ki ona kavlen leyinen, leyin, bak leyin kelimesi bile yumuşak.
Yumuşak.
L, Y, N, yani yumuşak sesler. En yumuşak ses L ve Y'dir. O. Ona bile yumuşak bir üslupla hitap et diyor. Deniyor ki, Cenab-ı Hak Firavun'un iman etmeyeceğini biliyordu ya. Biliyordu. Yani Firavun tanrılık iddia eden bir adamdı ve tanrı iddia ederek öldü. Allah da bunu biliyor. Bile bile diyor ki Musa git ona yine kavle. Biz, bak şöyle tuhaf bir şey, biz kendisinin kafir olacağını, kafir öleceğini bildiğimiz insana bile yine kavleyin kullanmamız gerekiyor. Yumuşak bir üslup.
Onunla memuruz, evet.
Onunla memuruz. Yani Çünkü bunlar sadece peygamberlere değil ki, peygamberler aracılığıyla tabii. Bize de gelen şeyler. Şimdi bizim eski kültürümüzde hocam, ab-ı hayat diye bir şey vardır.
Can suyu.
Ab-ı hayat diye bir şey. Ab-ı hayat var mı dünyada, yok mu bilmiyoruz. Yüksek bir ihtimal bir yerde var yani. Bir ab-ı hayat var. Hakikaten su, gerçek bir su var yani. Nereden biliyoruz? Çünkü Musa Aleyhisselam Kehf suresinde arkadaşıyla giderken kızarttıkları bir balık kızarmış haldeyken suya düşüyor, bir suya, oradan dirilip gidiyor. Yani bunu Cenab-ı Hak anlatıyor bir yer neresiyse. Vallahi dünyada bir yere bir ab-ı hayat var benim anladığım kadarıyla. Ama onu kim içer kim biz bilemeyiz. Fakat şunu biliyoruz ki bizim inancımıza göre eski kültürümüzde ab-ı hayat sözdür. İlimdir.
Hikmettir tabii.
Şimdi niye böyle söylüyoruz? Yunus Emre öldü gitti ama sözleri hala diriltiyor bizi ya. Bak ab-ı hayatı bulmuş adam. 700 yıl olmuş vefat ederi. Biz hala Yunus Emre'den bahsediyoruz. Yani adam ölmüyor ya.
Yok.
Ölmüyor ve hala Yunus Emre Hazretleri'ne dua ediyoruz. Hala onun şiirlerini okuyor. Mevlana Hazretleri. Ölmüyor. Niye? Nesiyle ölmüyor bu insanlar? Sözüyle. Şimdi dolayısıyla Hazreti yani Fuzuli merhumun bir beyti vardır. Okumak isterim.
Lütfen efendim.
Diyor ki mübarek, ver söze ihya ki tuttukça seni hab-ı ecel. Söze öyle bir ihya ver ki, öyle bir dirilticilik ver ki, seni ecel uykusu tuttuğu zaman, yani öldüğün zaman, ede her saat seni ol uykudan bidar söz.
Yani?
Söze öyle bir kıymet ver, öyle bir değer ver. Söze öyle bir ihya ver ki, öyle bir söz söyle ki, sen öldükten sonra bile o söz konuşulduğu her yerde seni dirilsin yeniden. Tabii. Yeniden dirilsin. Böyle bir söz söyle yani. Müthiş bir şey bu.
Tabii.
Dolayısıyla eğer yani hani diyoruz ya biz sadakayı cariye üçe ayırıyoruz. İşte bir eser bırak, bir evlat bırak veya bir kitap bırak. İşte bu kitap kısmı var ya. Herkesin kendi çapına göre bir şey vardır. Arkasında bırak, sadakayı cariye vardır. Şey, Fuzuli Hazretleri bunu söylüyor. Diyor ki sen söze öyle bir değer ver ki, bir söz söyle ki o söz sen öldükten sonra yeryüzüne kalsın ve her okundukça seni yeniden dirilsin. Hayatı dahil etsin. Vallahi doğru. Şu anda Fuzuli dirilttik işte yani.
Öyle hocam.
Adam bir beyin söylemiş.
Baksanıza Fuzuli öyle, Hazreti Mevlana öyle 700 küsur yıl geçmiş,
evet,
değil mi?
Evet, evet, evet, evet.
Ötelere göç edişinin üzerinden geçen cumartesi günü Konya'daydık 10 gün kadar evvel.
Evet.
Lebalep dolu. Kabri etrafı lebalep dolu, türbesini ziyarete gelenler. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri günün her vaktinde Üsküdar'da ki vefatın üzerinden 500 sene geçmiş.
Ya.
Ne yapmış ki Hüdayi Hazretleri 500 yıl sonra? Acaba bugün hangimiz o kadar ziyaretçi geliyor? Hangimizin kapısı o kadar çalıyor? Her gün giden gidene, sabah ayrı, gece ayrı, akşam ayrı,
evet, evet,
günün her vaktinde. Her kesim dünya görüşüne sahip insanlar ne buluyorlar orada? O sözün, evet, tesiri, bereketi, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bir bereket.
Şimdi hocam mitolojide bir hikaye vardı işte aklıma geldi. Biliyorsunuz Aşil diye bir,
evet,
mitoloji kahraman vardır. İşte Herkül var, Aşil var Yunan, hı-hı, mitolojisinde. Şimdi bir de Truva Savaşı vardır bizim, evet, malum. Truva Savaşı'nın hikayesi ilginçtir. Çok garip bir hikayesi vardır. Truva Savaşı'na sebep olan şey, yani o savaşın 10 yıl sürdüğü binlerce insanı da sebep, hı-hı, olan şey, mitolojiye göre tanrıçaların kendi aralarındaki güzellik savaşı. Sen güzelsin, ben güzelim filan feşmeken. Neyse bu savaşın sebebi işte Paris'in yani Truva kralının oğlu Paris'in işte Yunan krallarının karısını kaçırması, Helen'i, onun yüzünden çıkıyor filan. Orada Aşil'i Agamemnon savaşa çağırıyor. Menelos yani işte bize katıl diye. Aşil de bir büyük bir kahraman, şöyle bir kahraman. Hiçbir yerine ok işlemiyor, topuğu hariç. Hala bugün Aşil topuğu denen bir yer var, evet, mesela var, o işlemiyor. İşte Aşil önce razı olmuyor. Sonra gidiyor annesine diyor ki, annesi de bunun bir kahin, diyor ki anne diyor, beni diyor savaşa çağırıyorlar diyor. haklı bir savaşa çağırdı. Ama gidesin de yok. Çünkü aşil böyle şey, ehli keyif, zevk düşkün bir adam. Tamam, keyfi bozmak istemiyor yani. Ne yapayım diyor. Oğlum diyor, eğer diyor savaşa gitmezsen evleneceksin diyor. Çok güzel bir karın olacak, çok güzel bir çocukların olacak. Ve öldüğün zaman diyecekler ki bizim büyük bir babamız vardı. Çok nefis bir adamdı. Şöyle akıllıydı, böyle zekiydi, böyle kahraman diyecekler. Sonra torunların diyecek ki bizim bir dedemiz varmış. Ya ne akıl adammış, ne bilgi adammış, ne kahramanmış diyecekler. Sonra torunların çocukları olacak. Ya böyle bir dedemiz varmış galiba diyecekler. Torunların torunu unutulacaksın aşırı.
Doğru.
Ama savaşa gidersen, Agamemnon'la beraber olsan, demiş savaşacaksın ve öleceksin demiş. Ama demiş şöyle bir şey olacak, ebediyen hatırlanacaksın. Müthiş bir şey bu. Yok bak. Yani şu var, dirilmen için önce ölmen lazım.
Kesinlikle. Ölmeden evvel ölme sırrına ermek
lazım. Evet, yani Peygamber diyor ya, ölmeden önce ölünüz. Yani ölmeden önce ölürsen ölmeden dirilemezsin. Bir dirilmek için bir ölmen gerekiyor ya. Müthiş bir şeydir bu. Dolayısıyla şimdi bir söz vardır. İhya Ürümit'te geçer. Kimya Saat'te falan. Çok güzel bir söz. Gazali Hazretleri'nin. Der ki çok nefis bir şey bu. Nötr olarak şöyle anlatıyor. Diyor ki dünya diyor kimsenin kölesi de değildir. Efendisi de değildir.
Dünya kimsenin kölesi de değildir, efendisi de değildir.
Çok basit, nötr bir hal şimdi.
Evet.
Peki nedir? Şudur diyor. Dünya kendisinin kölesi olanın efendisidir. Kendisinin efendisi olan kölesidir diyor.
Çok önemli. Dünya kendisinin kölesi olanın efendisidir.
Evet.
Kendisinin efendisi olanın da kölesidir.
Evet. Bitti. Çok basit bir şey. Kardeşim dünya köle değil, efendi değil. Eğer sen dünyanın kölesi olursan dünya sana acayip bir efendilik yapacak. Anla yani. Seni köle olarak ezecek seni yani. Ama sen eğer dünyaya efendilik yaparsan o da senin kölen olacak.
Tabii.
Basit bir ölçü bu. Şimdi bu tür şeyler de yani sözü güzel söylemek, dikkatli söylemek, özenli söylemek insana büyük bir ufuk gerektiriyor.
Kesinlikle.
Mesela Cahit Zarifoğlu merhumun, hiç unutmuyorum. Beşir Atalay hoca Allah sahip versin. Amerika'da doktora öğrenciyken Ankara'da tabi Mavera dergisi çıkıyor.
Hı hı.
Amerika'ya dergi gönderiyor.
Cahit abi.
Cahit evet. Gönderiyor. Beşir diyor işte şu dergileri diyor Amerika'da işte filan yerlere dağıt filan. Beşir Bey diyor ki ya dedim ki diyor ya arkadaş Amerika'da ben Mavera'yı kime vereceğim?
Hı hı hı.
Kime vereceğim?
Kim okur?
Kim okur? Kim alır ya Amerika burası dedim diyor. Sonra Beşir abi mektup dedi ki diyor Cahit abi dedi ki diyor Beşir belki oralarda sözümüze muhtaç birileri vardır.
Allah Allah.
Hocam bak.
Hocam meçhule mektuplar gönderiyor.
Ya ya.
Belki oralarda sözümüze muhtaç birileri vardır diyor. Muazzam.
Bak işte her Müslüman insan sözü böyle düşünecek.
Evet. Söz sorumluluktur çünkü.
Tabii düşünecek. Çünkü bunu niye böyle söylüyor? Bak niye böyle söylüyor? Bunun çok derin, hikmetli bir kaynağı var. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde malumunuz. Yaklaşık 120 bin, 130 bin sahabe hitap etmiş derler. Orada diyor ki Müslümanlar bu sözlerimi aktarın. Ola ki diyor sizden sonra nesillerden çok daha diyor işte bilgiye birileri çıkar da bu sözleri aktarın. Bak ne kadar değerli bir şey. Söz bir emanettir. Eğer ben Müslüman bir insansam, Kur'an bana bir emanettir, hadisler bana bir emanettir. Ben hocam şunu fark ettim. Bu o kadar değerli bir şey ki, ben hep şunu merak ederdim. Ya İmam-ı Azam Efendimiz, yüksek bir ihtimal, yani bu Asya civarından gelen bir ailenin çocuğu, yani içerilerden, Arap Yarımadası'ndan değil, öyle biliyoruz. İmam Maturidi, şimdi bize göre Ehl-i Sünnet'in iki büyük imamı var.
Evet.
Eş'ari ve Maturidi. Eş'ari Arabistan'da. Maturidi ama bizim de mezhebimizin imamıdır. Semerkant'tan gelmiş. Çünkü Maturidi Semerkant'ın bir köyü. Ben gittim o köyü gördüm. Ondan sonra İmam Buhari dediğimiz kişi en büyük hadis kitabını yazan kişi. Bu da Buhara'dan gelmiş. Semerkant oradan gelmiş. Şah-ı Nakşibend Hazretleri işte orada yatıyor. Buhara'da yatıyor malum. Tirmizi köyünden gelmiş. Ya şimdi şunu düşündüm ben. Dedim ki hocam Allah Allah. Ya en büyük hadis kitabını yazan, en büyük kelam imamının da Arap Yarımadası'ndan, Bağdat'tan, Medine'den çıkması lazım. Ne işi var Semerkant'tan çıkıyor bunlar? Buhara'dan çıkıyor. Düşünmüştüm. Oraya gidince ben Semerkant'a bunu fark ettim.
Nasıl fark ettiniz ve ne cevap buldunuz hocam?
Şöyle bir cevap buldum. Semerkant'ın hocam merkezinde Kussam İbni İbni Abbas Hazretleri'nin türbesi var.
Abdullah bin Abbas'ın oğlu.
Oğlu. Yani peygamberimizin artık amcasının torunu diyelim. Tabii, tabii. Bak bu bir sahabe. Çok garip. Ya ben şimdi düşünüyorum. Peygamberimiz 627-28 yılında neyse. Demiş Kusam sen demiş Buhara'ya git. Semerkant'a git.
Ne İslam'ı tebliğ etme.
Yani o zamanki Semerkant ne olabilir ki? Ya da bir köy gibi bir şeydir yani. Git bak bak. Hayala bakın peygamber. Oraya git Kusam. Geliyor hocam orada bir mektep kuruyor. Ama işte o mektepten var ya. 100 yıl sonra işte Maturidiler Buhari'ye çıkıyor ama. Bakın. O sözü öyle taşıyor ki o kutsal sözü oraya. Biz dağlara gittik evet. Dağlara. Dağlarda Ukkaşi Hazretleri var. Semerkant'ın dağlarında arabayla gittik. Arabayla oraya ulaştık. Helak olduk. Bu insan nasıl gitti oralara? Gitmişler. Hani şöyle denir.
Ukkaşi radıyallahu anh. Evet. Sevgili peygamberimizin mübarek mührünü öpen sahabe.
Evet. O da olabilir. Evet, başka Ukkaşi. Bir tamam. De şu şeyde bak. Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz. Ukkaşi. Şimdi orada sahabeler denir ki veda hutbesini dinleyen 120-130 bin sahabenin sadece 10 bini Mekke'de, evet, Mekke Medine'de yatıyor. Ama çoğu dünya dağılmış. Evet. Niye o söz emaneti götürüyorlar? Şimdi siz bir sahabeyle oturun konuşun. İçinizin yağı erir ya.
Tabii.
Dese ki böyle hep konuşsa da ben dinlesem. Derdik. Şimdi İmam Gazali bir konuşuyor. Herkes böyle ağzı açık dinliyor. Şeyin bir sözü vardır. Çok güzel. Bir gün rivayete göre Abdülkadir Genel Hazretleri'nin oğlu diyor ki baba diyor bir gün de ben vaaz edeyim mi diyor ya şu kürsüye çıkayım diyor. Böyle derler. Şimdi bakıyor ki Gelen Hazretleri ya konuşuyor. Böyle soğandan sarımsaktan bahsediyor. Bir şeylerden bahsediyor falan. Millet bir üngür ağlıyor bir ağlıyor böyle falan. Ya baba diyor böyle diyor daha derin meseleleri anlatmak lazım şudur budur falan diye. Kendi alim herhalde ki çıkıyor bir vaaz ediyor var kürsüde. O vaaz ediyor ama.
Kükrüyor adeta.
Millet tabii. Hiç dinleyen de var uykulayan da var. Çıkışta diyor ki ya
aynı tesir olmuyor.
Olmuyor. Ya baba diyor sen şuradan buradan basit şeylerden bahsediyorsun. Ben diyor o kadar ilimden bahsettim. Çok garip bir şey cevabı vardır. Yani oğlum şimdi der ki söz muhataba göre söylenir. Ben her bildiğim şeyi anlatırsam yani burada bu olur mu ya? Şimdi güzel bir hikaye vardır böyle kıssa vardır. Bir gün İstanbul'da işte bu bir şeyh efendi sohbet ederken müritleriyle bunun bir müridi geliyor. Pat diye içeri giriyor. Efendim diyor benim çok acil bir ihtiyacım var diyor. Bir mümkünse diyor bir cevap vereyim. Buyur oğlum diyor. Efendim biz arkadaşlarla tartıştık diyor. Ya Süleymaniye'nin mi kubbesi büyük acaba Ayasofya'nın mı tartıştık diyor. Şeyh efendi diyor ki sen ne dedin oğlum diyor. Efendim tabii ki Süleymaniye'nin diyor Ayasofya'nın kubbesi büyük daha büyük derim diyor. Olur mu oğlum Süleymaniye'nin kubbesi büyük diyor. Olur mu efendim diyor ya. Bunlar bir tartışmaya başlıyorlar. Yarım saat falan. Sonra bu gidiyor. Müritleri şaşırıyorlar. Efendim siz de biliyorsunuz ki Ayasofya'nın daha büyüktür. Yani hayır, o büyük bu tartışmanın bir anlamı yok. Dedi ki diyor, evladım bize bu çocuğun bu müridimiz bizim bize muhabbeti vardır. Fakat fazla bir şey bilmez. O şimdi gidip diyecek ki ya ben şeyhimle yarım saat sohbet ettim diyecek yani. Onu öğrenecek. Söz muhataba göre konuşulur. Ya ben bildiğimi anlatırsam, o meşhur hikayede olduğu gibi var ya, ben her bildiğim şeyi anlatırsam, o zaman karşıdaki kişi olmaz. Şeyin bir çok değerli sözü vardır, Muhittin Arabi Hazretleri'nin, sözü muhatap değerli yapar.
Kesinlikle.
Sözün, muhatabın, onun bir çok güzel bir sözü vardır. Şuraya kaydetmiştim. Diyor ki, hitap konuşanın değil, dinleyenin değerine göre ortaya çıkar.
Çıkar.
Bunu Tanpınar'da çok müthiş bir şey vardır. Tanpınar der ki bir metni yorumlayan kişi ola ki yazandan daha çok biliyordur.
Hocam ya. Dinleyen anlatandan arif. Söyleyenden arif olsa gerek derler.
Evet,
çünkü
evet.
Sözün kaderi biraz da dinleyenlerin ruh hali ve kalbi durumlarına göre şekil evet. Kazanıyor. Şimdi siz de gençlerle bir araya geliyorsunuz. Muhtelif güzel camialarda topluluklara hitap ediyorsunuz. zihninizde bambaşka bir konuşma mevzuu vardır.
Evet.
O topluluğun karşısına geçiyorsunuz. Söz göze söylenir derler hitabı esnasında. Orada bir girizgah yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bambaşka bir yere evrilmiş gitmiş. Sonra belki de düşünüyorsunuz ya bunları ben söylemedim. Bunlar bana söylettirildi. Bu ihtiyaç varmış. Benim ağzımdan adeta bir neye üflercesine bu söylettirildi, anlattırıldı.
Yani benim bütün kanaatim budur. Mevlana Hazretleri der ki, söz çıktığı zaman muhataplarını beğeniyorsa kalbin derinliklerinden çıkar, muhatabın kulağına gider. Ama muhatabını beğenmiyorsa söz kalbin arkalarına gizlenir ve açığa çıkmaz diyor. Şimdi biz sözü taşıyan, ama burada şey önemli, yani samimiyet önemli.
Elbette.
İhlas önemli.
Tabii ki, tabii ki.
Hani İmam Gazali Hazretleri'nin bir şeyi vardır. Der ki, bir şeyin sevgisi başka bir şeyin sevgisine noksanlık verir diyor.
Bir şeyin sevgisi başka bir şeyin sevgisine noksanlık verir.
Yani iki sevgi bir kalpte olmaz diyoruz tabii. Şimdi şu var, ben sözü taşıyan bir insan olarak, sözü aktaran bir insan olarak amacım ne, hedefim ne, niyetim ne? Bir de bak şunu bileceğim, söz Allah'ın bir emanetidir. Ulaşılması gereken yere kesinlikle ben onu ulaştırmakla bir aracıyımdır.
Tabii. Bak, yani söz gitmez, Allah gönderir.
Ah evet, yani sözü Allah bir kulağa gönderecektir. Tabii. Bizi aracı kılar. İkincisi, Mevlana Hazretleri'nin çok güzel buyurduğu gibi, kuşlar sabahleyin bütün ihtişamlarıyla öterler. Ama şöyle demezler, ya bizi kimse dinlemiyor, herkes horul horul uyuyor. Biz kime ötüyoruz ki, bir takdir teşekkür mü aldık ki demezler. Ya şöyle demezler, ya konuşuyorum, yazıyorum, dinleyen yok, okuyan yok. Ben kime yazayım? Hiç bunu deme.
Değil.
Bu çok kötü bir şey.
Tabii.
Yani bütün sözlerin, yani sözlerin derler ya, sözlerin sultanı, sultanlar sultanı, Peygamber Efendimiz.
Allah Allah.
O bu böyle düşünseydi, ya beni dinliyor, dinlemiyorlar diye. Malum Ebu Cehil'in kapısına bile her seferinde aynı kibarlık, aynı nezaket ve zarafetle gitmiştir. Biz şimdi bunları ihmal ettik. Sadece tabii ki tebliğde değil. Ben karşımdaki insan kimse. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Bir baba çocuğuyla konuşuyor. Yani Lokman Aleyhisselam'ın Lokman suresi var.
Oğulcuğum.
Bu surenin üçte ikisi bir diyalog. Hatta monolog. Çocuğuna hitap eden bir baba var orada. Bir baba figürü var. Hocam orada ne diyor? Hep ya büneyye, ya büneyye, ya büneyye. Ya büneyye, yani ibni, beni kelimesinin muhaffefi. Yani yavrucağım, yavrucuğum, hep bu hitap ediyor. Şimdi bir Müslüman bunu duyar da nasıl olur? Oğlum lan abi nasıl der ya?
Nasıl der?
Kardeş, yani sana hani birine demişler ki, efendim bana işte bir nasihat ver demişler. Demiş ki, sen hiç ölü görüyor musun? Görüyorum efendim. Demiş ki, ölümün kendisine nasihat vermediği ki şey. Ben ne nasihat vereyim demiş ya. Ne nasihat vereyim? Yani bu işte Kur'an'da bakıyorsun. Mesela bakıyorsun Kur'an-ı Kerim'de Allah, hocam, laib kelimesini kullanır. Laib kelimesi oynamak demek. Oyun kelimesi Kur'an'da hep olumsuz kullanılır. İnnemet dünya,
dünya hayatı oyun ve eğlencedir.
Yani genellikle tahfif vardır. Ama çocukların oyununda Cenab-ı Hak tahfif kullanmaz. İşte Yakup Aleyhisselam oğlunu oynamaya götürelim diye çocukların oyununa. Şimdi çocukların oyununu bozma. Oyunda müsaade et. Şu an biz bunları unuttuk. Çocuk daha 3 yaşında, 5 yaşında işte test çözelim, şunu ezberleyelim, bunu ezberleyelim, hayatını okuyalım, kitap okuyalım. Arkadaş çocuklarla
derken, asosyal, içine kapalı, psikolojik problemleri olan çocuklar yetiştiriyoruz maalesef.
Yani niye? Bunun sebebi ne? İşte kardeşim, peygamberi modelle çocuğuyla Hazreti Ömer'in hali, işte Hazreti Ali'nin halini göreceksin. Nasıldı? Onu göre yap. Dolayısıyla biz şimdi bir üslup kullanırken Hazreti Fuzuli Merhum'un dediği gibi, yani öyle bir söz söyle ki o söz hatırlandıkça sen hep diri olasın. İnsanlara hitap et. Biz şimdi bu şeyi kaybettik, bu inceliği kaybettik diyelim, ama bunu mutlaka kullananlar da var.
Elbette.
Kullananlar da var. Onlara bir bakacağım ben. Mesela çok nefis bir şey vardır. gene ihyada geçer der ki, efendim ne zaman konuşayım, ne zaman susayım diye. Diyor ki, konuşmayı çok istediğin zaman sus.
Sus. Konuşma şehvetine kapılma.
Susmayı şiddetle istediğin de konuş işte bak. Bak, o zaman benim nasıl konuşacağıma karşıdaki kişinin durumu verecek. Şimdi ben diyeceğim ki, ya Cenab-ı Hak benim vesilemle bir insana bir söz ulaştırırsa, tamam, o söz o kişiyi ihya ederse ben de ihya olurum diyeceğim. Ama burada şöyle bir şey var hocam. Her zaman ben dikkat ederim. İnsan ilişkilerinde iki hal var.
Nedir onlar?
Benim şahsi kanaatim. Birincisi, benim bu ilişkide ne menfaatim var? Ne çıkarım var? Onu kollar. Bak bu da bir hal ha. Bir şey demiyoruz.
Tabii.
Eleştirmiyoruz bak. Maalesef. İki, ya benim bu kişiyle muhatabımda bu karşıdaki kişiye acaba ben nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl bu kişiye bir söz aktarasam da bu kişi ihya olsa, yani onun karşının menfaatini kollar. Bence üçüncü bir hal yok. Böyle bir şey. Ben şimdi bir Müslüman olarak ne yapıyorum? Karşıdaki insanın halini düşünüyorum. Bu, ama şu var ki, kendini ihya etmeyen kimse ihya edemez.
Önce kendi fitilini yakacaksın içeriden.
Evet.
Ateşleyeceksin.
Şimdi ben, hani denir ya, şurada binlerce mum olsa, birisi onları yakmasa, mum seni aydınlatmaz. Karanlıktasın. Sen bir mum yakarsın, o mumla beraber binlerce mumu yakarsın, ama yaktığın mumdan bir şey eksilmez. Bu söz böyle bir şey. Yani şunu demek istiyorum. Hemen şimdi diyorum ki, söz söyleyen kişinin sözü şöyle söylesin, kibar söylesin, leyin söylesin. Ama kardeşim, hangi sözü söyleyeceğim? Bir defa kendimi yetiştirmem lazım.
Evet.
Rolleme'yi vardır psikiyatrist. Bunun çok değerli bir tespiti vardır. Der ki, bir insan öfkelendiği zaman hocam, beynimizin ilk yaptığı şey koruma amacıyla konuşma mekanizmasını kilitliyormuş.
İnsan öfkelenince.
Öfkelenince hemen konuş. Öfkeli insan konuşamaz diyor. Birden böyle donup kalır. Öfkeden müthiş bir enerji yığılır. Bu enerjinin dışarı atması lazım. Eğer konuşamazsa diyor, bu enerjiyi şiddete dışarı atar. Kırar, vurar. İşte filan şiddete başvurur. Ama konuşursa diyor, karşıdaki kişilerle etkileyerek, işte o zaman öfke birden boşalır. Ama diyor, bu konuşma alelade konuşma değil. Ne olması lazım diyor? Hikmetin konuşması.
Kesinlikle.
Bak, ona bir örnek veriyor. Çok güzel bir örnek veriyor ona. Amerika'da 67 olaylarında, o büyük işte yıkımcı, devrimci hareketlerde, bütün üniversitelerde olaylar çıktı diyor. Bir üniversite hariç. Ne olmuş? Rektör diyor, öğrencilere bakıyor. Bütün öğrenciler, azgın bir grup, ellerinde zincirle, sopalarla rektörlüğe doğru yürüyorlar. Tamam mı? Vurup kıracaklar. Malum 67 olaylar, evet. Fransa'da çıktı, dünya yayıldı ya. Geliyorlar diyor. Rektör bunları gözlüyor, tamam mı? Hizmetçi çağırdı, dedi ki diyor, kahve makinesini dışarı çıkar. Çıkardı diyor adam. Öğrenciler yaklaşınca diyor, rektör aşağı indi. Kapıyı açtı. Tam kahve makinesi yanına geldi. Gençleri karşıda durdular diyor. Dediler, gençler hayırdır? Gençler slogan atmaya başladılar. Devrimci arkadaşlar falan. Özgürlük, özgürlük. Arkadaşlar dedi diyor, haklısınız, tamam, siz ne yaparsanız yapın, ben bir şey demiyorum, ama diyor, gelin ya önce bir kahve içelim. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Hocam diyor, bu sözü bir söyledi diyor adam.
Samimiyetinde tesiriyle.
Tabii, önce donup kaldırırlar şimdi bu adamı, nasıl biz el kaldıralım, sopa çekelim, zincir vuralım da yıkalım dedi. Bırakmışlar hocam. Ne kadar güzel bir davranış ya. Yani sen karşıdaki insana böyle eğer gidersen, tamam gidersen, o sana gelir.
Öyle.
Ama çağırma. Bizim şu andaki üslubumuz çok yanlış. Hep çağırıyoruz. Gel beraber olalım. Çocuğuma diyorum gel, eşime diyorum gel.
Çağırana kadar gitmeyi denesek.
Tabii canım. İşte o bizim şeyin Bektaşi fıkrası var ya, sık sık anlatırız. Demişler, baba senin kerametin yok mu? Babaların erenleri keramet olur. Demiş, keramet mi olalım bizde? Demişler, baba nedir kerametin? Demişler, iste bir tane. Demiş, yapayım. Tabii şu ağacı çağır gelsin demiş. Tamam demiş. Çağırıyor ağacı 3 defa. Tabii ağaç gelmeyince bizim baba erenler ağaca doğru gidiyor. Diyor ki baba ne yapıyorsun diyorlar. Oğlum diyor bizim keramet budur diyor. Biz de gelmeyene giderler.
O kadar.
O kadar. Hocam üslup, iletişim giderek kurulur.
Tabii.
Çağırarak değil.
Neşet Ertaş Usta'nın ifadesiyle gönülden gönüle bir yol vardır.
Evet,
o
evet,
gizli
evet.
Gizli. O gönülden gönüle giden o gizli yol ancak giderek.
Evet evet.
Bir hidayet ve rahmet üslubuyla, bir kavli leyinle.
Kavli leyinle.
Ancak mesafe kat edilebilir. O gönlün kapıları açılabilir. O gönül fethedilebilir. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözünü not etmişim. Biz diyor Hazreti Pir, biz sesimizi değil sözümüzü yani, yükseltmenin derdindeyiz. Çünkü biliyoruz ki yağmurdur çiçekleri büyüten gök gürültüsü değil. Yani programın girişinde dedik ya işte bak diyor ki yağmurdur çiçekleri büyüten gök gürültüsü değil. Davette öfke olmaz.
Tabii,
bağırıp çağırma olmaz, küçümseme horlama olmaz, hakaret tepeden bakma olmaz, hali dilini yalanlayanın da daveti davet olmaz.
Evet demiştik. Çok güzel. İşte o hali dilini yalanlayan Cemil Meş merhumun dedi.
Üslubumuz kimliğimizdir.
Evet ya zehirliyor işte senin ya öyle bir davranıyorsun ki. Ama işte bunda şöyle bir şey var hocam.
Evet.
Tabii, şu da var. Hani derler ya eğer dışın çoğalmaya başlıyorsa için azalıyor demektir.
Hmm.
İçin dolmaya, çoğalmaya başlıyorsa dışın azalıyor demektir.
Burada muteber olan ikincisi.
Evet tabii. Gerek. Yani ikisi beraber olmuyor bunlar.
Olmuyor. Yok.
Böyle ikisi beraber olmuyor. Yani hem dışım, konforum, rahatım, keyfim, huzurum artacak, zevkim artacak. Hem de sözüm, kavrim artık böyle olmuyor bu işler. Dolayısıyla biz şimdi ne yapacağız? Hani Peygamberimiz diyor ya, gelmeyene giderler.
Tabii.
Biz çocuğumuzu çağırarak, gitmeyerek... ben bir gün bir konuşmaya gittim hocam. Bir ilimizde bir konferans. Konferans dediler ki Mehmet Akif'le gir hocam bir konuşma yapar mısın? 12 Mart. Ya dedim hep böyle Çanakkale anlatılıyor.
İstiklal Marşı.
İstiklal Marşı evet. Anlatılıyor. Veya işte kahraman. Ben dedim Mehmet Akif'in şey. Mehmet Akif merhumun. İnşallah bir gün program yapalım burada hocam.
Tabii.
Yapalım.
Tabii.
Onun çok kıymetli bir şeyi vardır. Yani çocuk terbiye tavsiyeleri vardır. Mükemmel
şiir. Akif Bey'in öyle
Akif Bey. Mi? Yani çocuk terbiyesi, çocuk eğitimi konusunda Mehmet Akif ne düşünüyor? Soru bu. Ne düşünüyor? Bütün bilge insanların bir tarafı da budur. İyi bir insan nasıl eğitilir? Bir bilge insan nasıl eğitilir? Akif'in böyle çok değerli metinleri vardır. Ben bir araştırma yapayım dedim. Ya benim böyle şeylerim vardı. Mesela Fuzuli bir eğitimci olarak kimdir? Mehmet Akif kimdir? Yahya Kemal merhum kimdir mesela?
Bunları ayrı ayrı müstakil programlar yapıp konuşalım.
Evet yapalım.
Inşallah.
Yani Yahya Kemal merhum bir eğitimci olarak kimdi? Bakın Yahya Kemal merhum hiç evlenmedi. Otel odalarında yaşadı. O otel odalarında öldü hocam. Niye evlenmedi? Niye evlenmedi bu adam? Çok bahtsız bir evliliğin meyvesi kendisi. Çok böyle zorba diyelim. Çok haz ve zevk düşkünü, keyif düşkünü, dünya perest bir babası var. Kendi söylüyor. Annesi de tam aksine. Rağbet Adeviye gibi hanımefendi herhalde. Bu iki ateş arasında kalmış zavallı çocuk. Şimdi bunun bir takım şeyleri var.
Travmaları var.
Var. Ve bunu bir takım metinlerinde bize söylüyor. Yani çocuğunu nasıl eğitirsen benim gibi olmaz kardeşim. Çünkü ben şunu görüyorum. Yani her bilgi insanın, her büyük insanın mutlaka bir eğitim felsefesi var hocam. Kendi halinden ortaya çıkarak da var. Veya o büyük dehalarından, birikimlerinden yola çıkarak tavsiyeleri, öğütleri var. Şimdi ben Mehmet Akif'in çocuk terbiyesini anlattım. Beni oraya çağıran kültür müdürü beyefendi de şimdi çok böyle konuşmam etkilemiş onu ki yani benim konuşmam değil Akif'in tespitlerini ben aktarıyorum. Yani demin dediğimiz gibi biz bir aracıyız. Mehmet Akif'in tespitlerini aktardım. O kadar önemli ki ya şimdi bu adamcağız çok etkilendi bundan. Niye etkilendi? Çünkü kendisi Akif'in dediği adam değil. Belli oldu yani. Bana dedi ki, çıkışta bir yemeğe gittik falan. Hocam dedi ya, bak sen şimdi böyle anlattın dedi Mehmet Akif'i ya. İşte de o adam benim dedi ya. Akif'in çocuğuna şöyle şöyle davranma dedi adam. Ben böyle böyle davrandım. Hocam dedi, benim çocuğum dedi. 15 gün sonra sınava girecek, üniversite sınavına girecek dedi.
Evet.
Ve ben dedi maalesef çocuğuma dedi böyleyim dedi ya.
Ya.
Ya kapatacağız, konuşmuyoruz falan peşmekan. Dedim ki, müdür bey dedim, sana bir şey söyleyeyim. Af büyüklere yakışır. Küçük affedemez. Tamam. Sen dedim büyüksün. Bence dedim sen şimdi eve git. Tamam. Evine git dedim. Çocuğuna de ki, oğlum ne var ne yok, selamünaleyküm, iyi misin, kötü müsün ya, ne hal var? Sonra çocuğunu da al dedim. Kafeye mi gidiyorsun, camiye mi gidiyorsun, restorana mı gidiyorsun, sahile mi gidiyorsun? Çocuğunu al dedim, bir muhabbet kur dedim, git dedim, bir şey ye, iç dedim hocam. Yani bu halinle kaybedecek olan senin çocuğun. Çocuğu kaybeden adamın kazanması olmaz.
Of.
Ne kazanacak?
Çocuğu kaybeden adamın kazanması olmaz.
Olmaz, ne kazanacaksın? Sen şimdi bunu nefsine yedir ve git dedim koşarak evine. Hocam Allah'a koşarak git dedim. Hocam ben gidiyorum çocuğumu alayım dedim. Git dedim sinemaya mı gidiyorsun, camiye mi gidiyorsun, kafeye mi gidiyorsun? Bir yere gidin işte ya arkadaş. Dolayısıyla şimdi sen bu muhataplığı göstermezsen, yani kendini çağırırsan, yani merkez kendini yaparsan, dünya benim etrafım dönsün dersen, sen hep kaybedersin.
Hep olmaz. Kaybedersin.
Hep kaybedersin. Çünkü peygamber böyle yapmadı, sahabesi böyle yapmadı, alimler böyle yapmadı, arifler böyle yapmadı. Onlar hep gittiler. Hep gittiler ve çağırdı. Gittiler. Şimdi geçen biri diyor ki, bir konuşma yapıyorum. Dedim bak şöyle bir şey okudum dedim. İnsanlar çocuklar yerdeyken ilk karşılaştığın zaman çocuğu yere eğilip de kucağına alıp kaldırıyorsun ya. Bunu yapmak doğru değilmiş diye okudum dedim. Niye doğru değilmiş? Çünkü çocuğa diyormuşsun ki sen aşağıdasın, seni yukarı çıkardım, bak kıymetimi bil. Sanki böyle bir nevi bir horlama, aşağılama var.
Halbuki Efendimiz bizzat o çocuğun boy hizasına inerek
evet.
Gözlerini gözlerine dikermiş çocuk.
Evet, şimdi diyorlar ki çocukla konuşurken aşağı doğru eğil, onunla seviyesi öyle konuş diyorlar. Dedim ki bak ben daha iyisini söyleyeyim. Peygamberimiz yaptı daha iyi ya. Tabii. Peygamberimiz ne yapıyor? Çocuk karşı karşıya geliyor. İyi diyor. Hı. Onun hizasına geliyor, gözlerine bakıyor, çocuğa tebessüm, sonra kucağına alıyor, beraber yukarı çıkıyorlar.
Çok güzel.
Bu çok daha mükemmel ya. İşte bu tavırdan sen daha iyi bir tavır keşfedemezsin ya. Nasıl? Bir çocukla muamelenin nasıl olacağı işte bu. Geçen haftalar söylemiştik Hazreti Hasan Efendimiz'in, çocuklarınızı hor görmeyin. Sakın onları hafife almayın. Aksine onları kendinizden çok daha iyi yetiştirin. Çünkü geleceğimiz onlar diyor ya. Geleceğini boş adamlara mı bırakacaksın sen? Bak nasıl bir ufuk bu ya? Çok büyük bir ufuk. Yani geleceğini bırakacağın insanları hor görme, küçük görme. Aksine çok yetiştir. Yani onlarla sözle muhatap olurken nasıl muhatap olacağım? İşte kavrileyin, Firavun'a bile kavrileyin. İnsan eşine, çocuğa nasıl konuşacak ya? Belli. Hazreti Lokman nasıl konuşmuş kardeşim? Cenab-ı Hak önlerini vermiş. Yani ben şimdi şunu düşünüyorum. İnsan ilişkilerindeki en sihirli kelime davranış. Davranış.
Öyle, hal diliyle örnek olmak.
Evet, biz şimdi davranışımızı nasıl yapacağız? Ben şunu düşünüyorum, biliyorum. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de mükemmel bir davranış örneği olmayan hiçbir hal yoktur.
Yok.
Her halin, eğer orada bir davranış modeli hafifçe geçiştirilmişse onun en mükemmel formu Peygamber Efendimiz'dedir. Ona bakarım kardeşim. Ne yapıyor? Biri kendine seslenir zaman hop bütün bedenine dönüyor. Bak şimdi bak. Ya. Bu müthiş bir şey ya. Bu ne biliyor musun? Diyorlar ki bu şudur diyorlar Peygamber Efendimiz yaptığı da. Seni bütün varlığımı dinliyor. Vay be. Hocam yani ciddiye alıyorum. Kim olursa olsun ya. Aha sana işte muhatap örneği. Aha sana söz örneği. Efendim değil mi? Dolayısıyla
hocam,
bunları dikkate almamız lazım.
Aynen.
Diyorum.
Alın işte size bir hidayet ve rahmet üslubu örneği anlattıklarınız. Geçen haftaki Söz Ola programımızda böyle Anadolu'yu mayalayan gönül mimarlarımızdan, arif alimlerimizden Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tevfiznamesini
evet,
okumuştum.
Ya, ya, ya, ya.
Bir de onun bizzat bir Ramazan günü başından geçen o hidayet ve rahmet üslubuna örneklik teşkil edecek çok güzel bir hadise var. Müsaadenizle onu da paylaşayım. Söylediklerinizi tamamlayıcı mahiyette destekleme olsun. Efendim bir Ramazan-ı Şerif'te vaaz-ı nasihat için Aziz Hocam Erzurum'un bir köyüne davet edilmiş İbrahim Hakkı Hazretleri. ve Hazreti alıp köye getirmek üzere bu işleri yapan Ermeni bir hizmetçi bir atla beraber gönderilmiş almaya İbrahim Hakkı Hazretleri. Yola çıkılmış. Fakat tabii binit bir tane olduğundan İbrahim Hakkı Hazretleri Hazreti Ömer'in Kudüs'e giderken ya. Kölesiyle beraber nöbetleşe deveye binmesi hususundaki ahlakı hamidiyeyi tatbik etmiş. Ermeni hizmetçi buna her seferinde efendim demiş köylüler bu durumu işitirlerse beni azarlarlar, ücretimi de vermezler diye itiraz etmiş. İbrahim Hakkı Hazretleri de evladım demiş son nefes zahirimizin ne olacağı meçhul. Sen köylülerin seni azarlamasından endişelisin, bense Allah huzurunda verilecek olan büyük hesaptan korkuyorum diye buyurup ata binme işini sıraya koymuş. Neyse değerli hocam, hikmet-i ilahi tam köye girecekleri esnada aynen Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın misalinde olduğu gibi sıra Ermeni hizmetçiye gelmiş. Köylülerden korkan adamcağız hakkından feragat ettiğini, ata Hazret'in bilmesini ısrarla istediyse de İbrahim Hakkı Hazretleri sıra senindir demiş, atın önünde yürüyerek köye girmiş. Evet. Şimdi halk bu hali görünce hemen Ermeni hizmetçinin etrafını sarmışlar. Vay densiz, gençliğine bakmadan ata kurulmuş, aksakallı şu ihtiyar üstadı yürütmektesin ha, bu mu senin sadakatin, biz böyle mi tembih ettik sana diye azarlamaya başlamışlar. Neyse durum bu minvaldeyken İbrahim Hakkı Hazretleri meseleyi izah etmiş, halk azardan vazgeçmiş. Bu esnada uyanık köylülerden biri Ermeni hizmetçiye demiş ki, be adam demiş, bu kadar fazileti, bu kadar iyiliği, inceliği gördün, yaşadın, bari Müslüman ol. Ermeni hizmetçi demiş ki şöyle birkaç dakikalık sükuttan sonra, eğer demiş, eğer sizin dininize davet ediyorsanız asla. Evet. Ama şu mübarek zatın dinine davet ediyorsanız, yani, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ni işte, kastederek, o dine daha yoldayken iman ettim bile.
Ya. İşte Halik Havdi'ni yalanlamamış.
Tam olarak bu. İşte hidayet ve rahmet üslubu.
Evet.
Çok güzel. Hali dilini yalanlayanın daveti olmuyorsa, işte, hali dilini yalanlamayanın daveti bir şey söylemeye hacet de bırakmayacağım.
Yani o işte en büyük dil, işte hal dilidir. Denmesinin sebebi bu örnekler.
Bu örnekler
hocam. Tabii şimdi şu da var. Demin dediğimiz gibi kişi böyle olunca hani derler ki İmam-ı Şafii merhum sufilerden iki tane hikmetli söz devşirmiş derler. Mübarek. Demişler ki işte sen sufilere tanıştın. Onlara sana intikal eden bir şey var mı? Demiş ki iki tane hal bana intikal etti. İki söz çok değerli. Bir, vakit kılıçtır. Eğer sen onu kesmezsen o seni kesin keser. Tamam hocam. Bak bu çok değerli bir şey. Hani diyoruz ya, sabahleyin erken kalkan insan için gün onundur. O günü harcar. Ama geç kalkan için o günündür, gün onu harcar. İkincisi diyor mübarek, sen eğer nefsini hak ile meşgul etmezsen, o seni kesin batıl ile meşgul eder. Dolayısıyla bu sözü söyleyecek, bu hali gösterecek kişinin önce kendini yetiştirmesi lazım.
Aynen.
Halle örnek olacaksın. O zaman ne yapacaksın kardeşim? Halle örnek olanları okuyacaksın, dinleyeceksin, onlara bakacaksın. İkincisi, güzel sözlerle, hani şeyin Gelibolu Ali merhumun çok kıymetli bir beyti vardır. Aliya diyor, Aliya, ey Ali, şiir değil abi hayat ancak bu. Bak, mürdeyi zinde kılan her biri ziba sözler. Bak, öyle ziba, süslü, güzel, mükemmel sözler söyle ki ölüyü diriltsin.
Diriltsin.
Şimdi biz ölüyü söz diriltmez ama ruhları, kalpleri, ölmüşleri diriltir hocam. Yani o kalbi ölü biri vardı, taş taşmıştı. Sizden bir söz sadır olur, irkilir ve dirilir ya. Onu sen bilemezsin. Allah diriltir. Şu örneği de vereyim. Daha önce söylemiştim. Tam yeri geldi. Molla Cami Hazretleri bir sohbet esnasında demiştik. Bir kadın geliyor eline çocukla. Efendim diyor, bu Türkmen Bey'in çocuğudur. Bir çocuğu var. O da gözü kör. Şunun gözlerini açar mısın diyor. olacağım Hazretleri ürperiyor bu halden. Ya kadın diyor, sen beni İsa mı zannettin? Allah Allah. Nasıl ben diriteceğim?
Allah Allah.
Bıraktı sohbeti giderken diyor, bir söz duydu diyor. Dedi ki diyor, molla, körlerin gözünü İsa mı açtı, biz mi açtık diyor. Ya. Sana ne diyor ya, sen duanı et diyor. Değil mi? Sen duanı et. Sen sözünü söyle. Ama hep aynı şeyi söyleyeceğim. Kişiyi diriltmesi için önce dirilmesi lazım.
O kadar. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Dirilten bir sohbet, kendimize İnşallah. Getiren bir İnşallah. Sohbet, üslubumuzu tekrar gözden geçirmemize vesile bir sohbet. Sözün emanet olduğunu, sorumluluk olduğunu, üslubumuzun kimliğimiz olduğunu,
evet, evet, evet.
doğru sözün celladının yanlış üslup olduğunu
evet,
ve ancak kalplerin içeriden kavli leyinle güzel sözle açılıp fethedilebileceğini hatırlatan bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür Allah ederim. Saygılar sunarım.
Eksik olmayın
değerli efendim. Değerli dinleyicilerimiz.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber hazırlayıp sunduğumuz Bir Söz Ola programının daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde yine pazartesi saat 11, çarşamba saat 19'da huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyelim. Müsaade isteyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.